Ayrım 23. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 311. 23. Bölüm. Eğer birini öldürmek isterseniz bunun için hapishaneden daha uygun bir yer bulamazsınız. Suffolk ilçe hapishanesinin güvenlik derecesi çok üst seviyede değildi belki, ama bunun sebebi kesinlikle içindeki cani sayısının az oluşu değildi. Devletin en üst düzey güvenlikli hapishanelerinde 20 yılını geçirmiş bir katil, cinayet suçuna ek olarak işlediği 18 aylık hırsızlık ve adi suçunun cezasını pekala burada çekebilirdi. Hücre arkadaşım Erika da belki uyuşturucu ticareti, fahişelik ya da hırsızlık suçlarından içerideydi. Belki de metafetaminini elinden almaya kalkışan 3 kadını gözünü kırpmadan katlettiği için buradaydı. Ona neden hapishanede olduğunu sorduğumda sadece kapkara olmuş dişlerini göstererek sırıtmıştı. 1-9-2 koğuşunda onun gibi tam 34 kadın vardı. Hükümleri kesinleşmeyen mahkumlar hapishanenin diğer mahkumlarının arasına kesinlikle karıştırılmıyordu. Biz yemeğin, hemşirenin ve her türlü programın bizim ayağımıza geldiği kilitli bir yerde tutuluyorduk. Ama bu koğuşta bile mahkumlar yeterince bir araya gelip içlerindeki şiddeti uygulayabilecekleri alanlar bulabiliyorlardı. Erika bana hapishanenin bir günlük rutinini anlattı. Gün sabahları saat 7'de sayımla başlıyor, infaz memuru herkesi tek tek sayıp kayıt altına alıyordu. Sonrasında hücrelerimize kahvaltılarımız getiriliyordu. Bunu birkaç saatlik bir sosyal zaman izliyordu. Sosyal zamanlarda hücrelerimizden çıkıp kelepçesiz ve de zincirsiz olarak koğuşta dolaşabiliyor, ortak alanlarda televizyon seyredebiliyor, duş alabiliyorduk. Duşlar ortak alanın hemen sağ tarafındaydı. Bu durumda televizyon izleyenler aynı zamanda duş gösterisinin de keyfini çıkarabiliyorlardı. İsteyenler yine ortak alana konulmuş her yeri dökülen kondisyon aletini de kullanabiliyordu. Tabii bunu yaparken diğer mahkumların aşağılamalarına maruz kalmamak mümkün değildi. Fark ettim ki pek çok kadın zamanını kart oynayarak ya da koğuşun tam ortasına yerleştirilmiş paslanmaz çelik masalarda dedikodu ederek geçiriyordu. Kadının biri masalardan birine oturuyor, oradan bir dedikodu öğrenip iki tane kendisi anlatıyor, sonra da başka bir hücreye geçerek duyduğu dedikoduyu orada patlatıyordu. Bu böyle sürüp gidiyordu. Ortalıkta masadan masaya, hücreden hücreye dolaşan bir sürü kadın vardı. Buradaki atmosfer bana yaz kamplarını hatırlatmıştı. Orada da insanlar tek tip kıyafetler giyer, ranzada uyur ve kafayı erkeklerle bozmuş olurdu. Öğleden önce saat 11'de herkes yeniden hücresine döner, önce sayım yapılır, ardından da öğle yemeği yenirdi. Sonrası yine sosyal zamandı. Saat 3'te bir kez daha sayım yapılırdı. Akşam yemeği saat 5'teydi. Son sayım saat 11'deydi. Sayımın ardından hemen ışıklar söndürülürdü. Ne var ki ışıkların söndürülmesi gürültünün de kesildiği anlamına gelmezdi. Hapishanede sessizlik tamamen lükstü. Özellikle de erkeklerin ve kadınların beraber paylaştıkları hapishanelerde bu tamamen imkansızdı. Öğrendiğime göre kadın mahkumlar Suffolk ilçe hapishanesinin kule denilen son 3 katında kalıyorlardı. Girişimci bir kadın ya da tahminimce bir erkek üst katın su borularının alt katla bağlantılı olduğunu keşfetmişti. Bu da şu anlama geliyordu. Kadınlardan biri, diyelim ki hücre arkadaşım Erika, gece kafasını klozetin içine sokup alt kattaki bir erkekle çok rahat konuşabilirdi. Gerçi konuşmak her iki cinsin de gecenin o saatinde istediği son şeydi. Bu aslında hapishane koşulları içinde seks yapmanın bir yoluydu. Erika müstehcen şeyler söyler, 9 kat aşağıda kim olduğu belli olmayan bir erkek bu sözlerle inlerdi. Erika'nın sözleri sınırları giderek daha fazla zorlardı. Daha sert, daha hızlı, hadi bebeğim. Şu an senin için göğüslerimi avuçluyorum. Senin için sıktığımı hissedebiliyor musun? Sanıyorum ki Erika'nın göğüsleri yoktu. Kullandığı uyuşturucu kemiğin üzerindeki tüm yağ ve dokuları adeta erimişti. Göğüslerini de, dişleri ve tırnakları simsiyah olmuş, göğüslerini kaybetmişti. Aslında Erika'nın bedeni kamusal alanlarda genç kızlara ibreti alem olsun diye sergilenmeliydi. İşte metamfetamin kullanırsanız sonunuz bu olur. Oysa ki 9 kat aşağıda kendinden geçen adam bu gerçeği hiç bilemeyecekti. Onun zihninde Erika balık etli bir sarışın ya da daha önce medical kapaklarında gördüğü gibi esmer bir Latin güzeliydi. Hayalindeki kadınla mutlu mesut boşalacaktı. Erika ise ikinci turuna başlayacaktı. Tıpkı yan taraftaki kadın onun yanındaki ya da onun yanındaki gibi tüm gece boyunca hiç durmadan. Hapishane dedikleri yer ne de sosyal bir yerdi. Suffolk ilçe hapishanesinin bünyesinde pek çok bina vardı. Ama ne yazık ki tuvalet sayesinde sadece alt katlarda kalan erkekler üst katlardaki kadınlarla konuşabiliyordu. Hiç şüphesiz ki diğer binalarda kalan erkekler için durum çok daha zordu. Ama yine de 3 numaralı binada kalan erkekler kendilerince bir çözüm bulmuşlardı. Hücrelerimizden onların pencerelerini görebiliyorduk. Erika'nın dediğine göre sabahları kalkar kalkmaz ilk işimiz 3 numaralı binanın penceresine bırakılmış bir not olup olmadığına bakmak olmalıydı. Erkekler şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle çorap, külot ya da tişörtlerini kullanıp bir dizi sayı ya da harf oluşturuyorlardı. Çorapla oluşturulabilen şekillerden mesaj iletmek hayli zor olduğundan aralarında bir kod geliştirmişlerdi. Biz o kodu bir köşeye not alıyorduk. Sonra da 912 koğuşunun kadınları serbest zamanlarında kütüphaneye koşup kodlanan kitapları buluyordu. Kitapların içine 3 numaralı binanın erkeklerinin yazdığı seks kokan cümleler bırakılmış oluyordu. Becer beni, becer, beni yoldan çıkar, haydi çıkar, öyle güzelsin ki taş kesiliyorum karşında. Erika derin bir iç çekerek hapishane şiirleri böyle olur demişti. Kendisinin de itiraf ettiği üzere Erika'nın kalemi çok kuvvetli değildi belki ama arkasında aynı romanın içinde yeni yazılmış bir not bırakmaya bayılıyordu. Evet, evet, evet. Yani kısacası mahkumlar koğuşlar arası iletişimi çok rahat kurabiliyorlardı. Özellikle de henüz hüküm giymemiş kadınlarla hapishanenin müdavimlerinden olan erkekler bunu gayet iyi beceriyorlardı. Durum böyle olunca hapishanedeki tüm mahkumlar benim gelişimden haberdar olmalılardı ve de henüz hapishaneye yeni düşmüş bir çömez istese kendisinden çok daha deneyimli azılı bir suçludan rahatlıkla yardım alabilirdi. Bunun nasıl olacağını merak içinde beklemeye başladım. Bu muhtemelen ya koğuşça 9 kat aşağı inip kütüphaneye gittiğimizde olacaktı, ya haftada birkaç kez gittiğimiz spor salonu yolunda ya da ziyaret saatinde olacaktı. O saatlerde herkes bir düzine masanın olduğu kocaman bir odayı tıklım tıkış doldurup büyük bir kalabalık içinde birbirlerine karışırlardı. Bir hapishane arkadaşımın çaktırmadan yanıma süzülüp bıçağını kaburgalarımın arasına saplayarak ortadan kaybolması için ne kadar da uygun bir zaman değil mi? Kazalar her yerde yaşanabilirdi nasılsa, özellikle de bir hapishanede. Bunu etraflıca düşünmeye çalıştım. Eğer ben olsaydım, eğer amacım eğitimli bir polis memuruna yaklaşmak olsaydı bunu nasıl yapardım? Düşündüm de bunu göz göre göre yapmazdım. Birincisi bir polis kendine yapılan bir saldırıyı nasıl savuşturabileceğini iyi bilirdi. İkincisi ise haftada birkaç kez kütüphane, spor salonu ya da ziyaret saatine giderken yanımızda mutlaka muhafız ekibi ve infaz memurlarından oluşan bir grup oluyordu. Herhangi bir olayda hemen üzerimize atlamaya hazır bekliyorlardı. Hayır, eğer ben olsaydım zehri tercih ederdim. Kadınlar için gelmiş geçmiş en iyi cinayet yöntemi, üstelik bulmak da zor değildi. Her mahkumun kantinde haftada $50 harcama hakkı vardı. Kadınlar çoğunlukla paralarını ramen makarnalarına, tenis ayakkabılarına ve de kişisel bakım malzemelerine harcıyorlardı. Dışarıdan alınacak ufacık bir yardımla makarna paketinin içine ya da yeni alınan el kremi kutusunun içine bir parça fare zehri karıştırmak zor olmasa gerekti. Sonrasında Erika'nın yapması gereken tek şey bir anlığına dikkatimi dağıtıp zehri yemeğime boca etmek olacaktı. Ya da belki de serbest saatlerde başka bir tutuklu Shira tostuma biraz fıstık ezmesi sürmeyi teklif edecekti. Arsenik kremlere, saç ürünlerine ya da diş macununa kolayca karıştırılabilen bir zehirdi. Cildimi her nemlendirişimde, saçımı her yıkayışımda ya da dişimi her fırçalayışımda ölüme biraz daha yaklaşabilirdim. İnsan böyle mi kafayı sıyırıyordu acaba? Acaba nasıl öleceğim diye bekleyerek mi yiyordu beynini? Böyle bile olsa kimin umurunda olurdu ki bu? Akşam saat 8:23. Kalın pencerenin önündeki ince bir örtünün üzerinde oturuyorum. Güneş batalı çok oldu. Camın öte tarafında insanın içini üşüten karanlığa dikiyorum gözlerimi. Arkamdaysa huzursuzca titreşen parlak floresan ışıkları var. O an içimden acaba bu demir parmaklıkları kırıp pencereyi açabilsem ve Boston şehrine tepeden bakan bu 9. kattan kendimi Mart ayının serin rüzgarına bıraksam uçabilir miyim diye geçiriyordum. Her şeyi burada böylece bırakmak, dışarıdaki karanlığın kollarına kendini bırakıvermek. Elimi camın üzerine koydum ve gecenin zifiri karanlığına dikkatle baktım. İçimden acaba Sophie de şimdi aynı karanlığı izliyor mudur diye geçirdim. Acaba benim ona ulaşmaya çalıştığımı hissediyor mudur? Halen hayatta olduğumu, onu sevdiğimi ve onu mutlaka bulacağımı biliyor mudur? O benim biricik Sophie'mdi ve onu kurtaracaktım. Tıpkı arabamın bagajına kendini kilitlediğinde yaptığım gibi. Ama daha önce kesinlikle cesur olmamız gerekiyordu. Brian ölmek zorundaydı. Adam cumartesi sabahı mutfaktayken bana böyle demişti. Dediğine göre Brian çok kötü biriydi ve ölmeliydi. Ama Sophie ve ben yaşamalıydık. Bunun içinse yapmam gereken sadece bana söylenenleri yapmaktı. Sophie ellerindeydi. Onu geri alabilmek için kocamın ölümünü ben üstlenecektim. Hatta bunu nasıl yapacağım üzerine bile kafa yormuşlardı. Kurmaca bir hikaye oluşturup kocamı sanki nefsi müdafaayla öldürmüş gibi davranabilirdim. Brian yine ölmüş olacak, ben serbest kalacaktım. Sonra da Sophie mucize eseri bulunup yeniden bana verilecekti. Muhtemelen işimden olacaktım ama olsun, kızım yine de yanımda olacaktı. Mutfağın ortasında kulaklarımda patlayan silahın sesi, burnumda barut ve kan kokusuyla bunun iyi bir anlaşma olabileceğini düşünmüştüm. Tamam demiştim, her ne yapılacak, her ne söylenecekse kabulümdü. Artık tek istediğim Sophie'ydi. Lütfen diye yalvardım, kendi evimde başkasından merhamet dileniyordum. Kızıma zarar verme, yapacağım. Sadece onun başına bir iş gelmesine engel ol. Ancak şimdi ne kadar aptalca davrandığımı anlıyordum. Brian ölmeliydi evet ama ne diye suçu başkası üstleniyordu ki? Eğer ölmesi gerekse neden arabasının fren ayarlarıyla oynamıyordu? Ya da kayağa gittiğinde başına gelenlere kaza süsü vermiyordu ki? Brian zamanının çoğunu yalnız geçiren bir adamdı. Bu siyahlı adam onu mutfağımın ortasında vurup suçu karısının üstlenmesini sağlamaktan daha farklı şeyler yapabilirdi. Neden bu yolu seçmişti ve nedenmedi? Demek Sophie mucize eseri bulunacaktı ama nasıl? Bir alışveriş merkezinde başıboş dolanırken ya da sabahleyin gözünü otobandaki bir benzinlikte açtığında mı bulunacaktı? Şüphesiz polis onu sorgulayacaktı ki çocukların ne kadar kötü şahit olduklarını bilmeyen yoktu herhalde. Belki de adam onu tek kelime etmemesi için korkutup sıkıca tembihleyecekti. Ama bu riski almaya ne gerek vardı? Kaldı ki çocuğun bana ulaştırıldıktan sonra sessiz kalacağımı nereden biliyordu? İstersen polise gidip her şeyi anlatabilirdim. Bu riski almaya ne gerek vardı? Evimin mutfağında silahı çekerek kocamı göğsünden 3 el ateşle vuran soğukkanlı katilin bu şekilde gereksiz risklere ne diye girdiğini düşünmeden edemiyordum. Brian ne yapmıştı ki cezası ölümdü? Yaptığı her neyse acaba son nefesini verirken Sophie ve beni de kendisiyle beraber bu kötü kadere mahkum ettiğinin farkında mıydı? Soğuk demir parmaklıkların elimin her iki yüzeyine de değişini hissettim. Sandığım gibi yuvarlak değillerdi. Aksine dikey panjurlardaki şeritlere benzeyen bir şekilleri vardı. Henüz fark ediyordum ki adam benim hapishaneye girmemi istiyordu. O ve adına çalıştığı kişiler beni etkisiz hale getirip yollarından çekilmemi istiyorlardı. 3 gündür ilk kez gülümsedim. Anlaşılan benim için bir sürpriz hazırlamışlardı. Çünkü o kanlı sahnede kurşunun sesi kulaklarımda çınlayıp gözlerim korkuyla kocaman açılırken aklımdan geçen tek şey zaman kazanmak zorunda olduğumdu. Ne yapıp edip zamanı yavaşlatmalıydım. Az önce kocamı gözünü kırpmadan öldüren adama 50.000 dolar teklif etmiştim. Eğer işleri yoluna koymam için bana 24 saat verecek olursa ona 50.000 dolar verecektim. Eğer kocamın cinayetini üstlenip hapse gireceksem önce kızımı emin ellere bırakmalıydım. Ona aynen böyle söylemiştim. Belki bana güvenmemişti, belki de söylediklerimden şüphe duymuştu ama 50.000 dolar iyi paraydı. Ve ona kocamın cesedini buza gömebileceğimi söylediğimde, bu fikirden çok etkilendiği açıktı. Şaşırmamış, sadece etkilenmişti. Kocasının cesedini kara gömmeyi akıl edebilecek bir kadına ancak hayranlık duyabilirdi. Böylece adı sanı olmayan tetikçi 50.000 doları kabul ederken bana da anlamlı bir hikaye uydurabilmem için 24 saat tanıyordu. Hiç şüphesiz bir insan 24 saat gibi bir sürede pek çok şey yapabilir. Özellikle de sizi çok sevdiğini, sizi ömrünün sonuna kadar koruyacağını ve asla terk etmeyeceğini söyleyen bir adamın cesedini kürediğiniz karlarla kaplayan bir kadınsanız 24 saat uzun bir zaman dilimi sayılır. Şimdi Brian'ı düşünecek durumda değilim. Henüz kendimi buna hazır hissetmiyorum. O yüzden de öncelikli olarak en büyük sorunuma odaklanmaya çalışıyorum. Kimi seviyorsun? Tetikçi haklıydı. En sonunda geldiğimiz nokta tam da bu sorudan geçiyordu. Kimi seviyorsun? Sophie'yi, bu zifiri karanlık gecede nerede olduğunu bilmediğim kızımı. 6 yaşında oval yüzlü, kocaman mavi gözlü ve eksik dişini ortaya çıkaran gülüşüyle güneşi ısıtan kızımı, Sophie'yi. Brian onun için ölmüştü, bense onun için yaşayacaktım. Kızımı geri almak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Geliyorum diye fısıldadım. Cesur ol tatlım, cesur ol. Ranzanın üst katındaki yatağında dalgın bir şekilde kartlarını karıştıran Erica o an ne dedin diye sordu. Hiçbir şey. O cam kırılmaz dedi, o şekilde kaçamazsın. Erica sanki çok komik bir şaka yapmış gibi kahkahalarla gülüyordu. Hücre arkadaşıma doğru dönüp, Erica, o ortak alandaki ödemeli telefonlar, onlarla bir yerleri arayabilir miyim? Erica elindeki kartlarla oynamayı kesti. Merakla kimi arayacaksın diye sordu. İfadesiz bir suratla hayalet avcılarını dedim. Erica bir kahkaha daha patlattı. Sonra da bana nasıl arama yapacağımı anlattı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 321.